Öncelikle merhaba arkadaşlar. Epey uzun bir zamandır sizin karşınıza bir seslendirme ile çıkmamıştım. Durumu biliyorsunuz. En son 12 Ekim 2021 tarihinde Büyük Usta'nın Tepe isimli öyküsünün 5. bölümünü seslendirmiştim. Yaşadığım süreci biliyorsunuz. O bitti, gitti artık. Kanseri yendim. Bu yaşadığım süreçte bana gösterdiğiniz destek için hepinize bir kez daha teşekkür eder ve şimdi kaldığımız yerden başlayalım. Böylece Pamfilo'da Zamakano 4 yıl boyunca mavi ışıklı Kinyan dünyasındaki şeytani Tısat şehrinin hayatını araştırdı. Gördüğü ve öğrendiği her şeyin bu parşömende yazılı olmadığı açıktı. Ana dili olan İspanyolca ile yazarken içini dindar bir çekingenlik kapladığından her şeyi yazmaya cesaret edememişti. Çoğu şeye tiksintiyle yaklaşmıştı ve çoğu şeyi kararlı bir şekilde görmekten ya da yemekten kaçındı. Diğer şeyler için sık sık tesbihindeki taneleri sayarak tövbe etti. Bütün Kinyan dünyasını keşfetti. Karaçalıların kapladığı Nit Ovası'nda bulunan orta döneme ait ıssız makine şehirlerini bile ziyaret etti. Ve devasa harabeleri görmek için kırmızı ışıklı yota bir kez indi. Nefesini kesen zanaat ve mekanik harikaları gördü. Tekrar tekrar haç çıkartmasına neden olan insan metaformozuna, şekil kaybına, tekrar şekil kazanmasına ve canlandırılmasına tanık oldu. Şaşkınlık kapasitesi her günün karşısına çıkardığı yeni harikalar nedeniyle körelmişti. Burada kaldıkça gitme isteği daha da büyüdü. Çünkü Kinyan'daki hayat onun çapının dışında olduğu çok belli olan güdüler etrafında dönüyordu. Tarihi bilgisi arttıkça daha fazla şey anlamaya başladı. Fakat bu anlayış sadece tiksintisini artırmaya yaradı. Tısat'ın insanlarının yolunu kaybetmiş ve tehlikeli bir ırk olduğunu düşünüyordu. Kendilerinin düşündüklerinden daha tehlikeliydiler ve monotonluğa karşı yaptıkları savaş ve yenilik arayışlarında gittikçe artan delilikleri onları hızla yok oluşa ve saf dehşete doğru götürüyordu. Ziyaretinin huzursuzluklarını arttırdığını görebiliyordu. Sadece dışarıdan işgal edilebilecekleri korkusunu yaymakla kalmamış, aynı zamanda tarif ettiği dış dünyadaki zevkleri tatmak için dışarı çıkma isteği de uyandırmıştı. Zaman geçtikçe insanların eğlence için şekillerini kaybettiklerini görmeye başladı. Böylece Tısat'ın amfiteyatroları ve daireleri şekil değiştirme, yaş ayarlama, ölüm deneyleri ve ruhani yolculuklarla dolu cadı ayinlerine dönüştü. Sıkıntının ve huzursuzluğun artmasıyla aynı şekilde zalimliğin ve kurnazlığın da arttığını görüyordu. Gittikçe daha çok kozmik anormallikler, daha çok tuhaf sadizm, daha çok cehalet, daha çok batıl inanç ve daha çok fiziksel hayattan kaçıp elektron dağılımıyla yarı hayalet hayata kaçış isteği ortaya çıkıyordu. Fakat gitmek için çabaları sonuçsuz kaldı. Fikirlerini değiştirmeye çalışmak işe yaramadı. Arka arkaya yapılan duruşmalar bunu kanıtlıyordu. Üst tabakanın olgunlaşmış hayal kırıklığı en başlarda ziyaretçinin açıkça gitmek istemesine kızmalarını engellemişti. 1543 olduğunu sandığı yıl içinde Zamakano Kinyan'a geldiği tünelden kaçma girişiminde bulunsa da ıssız ovada yapılan uzun bir yolculuktan sonra tünelin başında muhafızlar olduğunu görerek bir daha bu yönden kaçışı denemedi. Umudunu yitirmemek ve evini hatırlayabilmek için arada sırada bu parşömenin taslaklarını yazmaya başladı. Maceralarını anlattı. Eski, çok sevdiği İspanyolca kelimelerin ve tanıdık Roman alfabesinin harflerinin tadını çıkardı. Bir şekilde parşömeni dış dünyaya iletebileceğini düşünüyordu. Arkadaşlarının yazılanlara inanması için bu parşömeni kutsal arşivlerde kullanılan Tulu metalinden bir silindire koymayı planlıyordu. Bu yabancı, manyetik madde anlatacağı hikayeyi kesinlikle destekleyecekti. Plan yaptığı sırada bile dünya yüzeyiyle iletişime geçmek için neredeyse hiç umudu yoktu. Bilinen bütün kapıların insanlar ya da güçler tarafından korunduğunu ve bunlara karşı çıkmamanın daha iyi olacağını biliyordu. Kaçış girişimi bu durumu daha da kötüleştirmişti. Çünkü temsil ettiği dış dünyaya karşı büyüyen bir düşmancılık görebiliyordu. Hiçbir Avrupalının buraya girmeyeceğini umuyordu. Çünkü daha sonra gelenlerin onun kadar şanslı olmayabileceğinden korkuyordu. Kendisi biricik bir bilgi şelalesiydi ve bu nedenle kendisine ayrıcalık davranılmıştı. Daha az gerekli olarak görülen insanlar farklı bir kader yaşayabilirdi. Tısat bilginleri onun taze bilgiden yoksun kaldığını düşündüklerinde ne olacağını merak ediyordu. Bu nedenle kendini korumak için daha sonra yaptığı konuşmalarda daha kademeli olmaya başladı. Aklında engin bir bilgi bulunduğunu ima etmek için elinden geleni yaptı. Zamakana'nın Tısat pozisyonunu tehlikeye sokan başka bir şey ise sonsuz çukur Nikai hakkında fazla meraklı olmasıydı. Kırmızı ışıklı yotun altında bulunan bu çukurun varlığı Kenya'nın baskın tarikatları tarafından inkar ediliyordu. Yotu keşfederken cesur bir şekilde kapatılmış girişi bulmaya çalıştı. Daha sonra şekil kaybetme ve ruhani gezinti sanatları üzerine çalıştı. Bu şekilde bilincini fiziksel gözlerin göremediği uçurumlara yollamayı umuyordu. Bu işlemlerde hiçbir zaman tam anlamıyla başarılı olamasa da Nikai'den gerçek birkaç öğe barındıran canavarımsı ve olağanüstü rüyalar gördü. Bu rüyalar Yik ve Tulu tapınmalarının liderlerini son derece şok etti ve arkadaşları bu bilgileri açıklamak yerine saklamasını önerdi. Bazen bu rüyaların sıklığı delirtici dereceye ulaşıyordu. İçlerinde parşömene yazmaya cesaret edemediği şeyler vardı fakat Tısat'taki bir bilginin yararlanması için özel bir kayıt hazırlamıştı. Zamakana'nın tamamlayıcı parşömenlerin temaları ve tasvirleri konusunda bu derece çekingen olması büyük bir şanssızlıktı. Ya da merhametli derecede şanslıydı denilebilir. Ana belge, Kenyan detayları, gelenekleri, düşünceleri, dili ve tarihi hakkında insanı tahmin etmek zorunda bırakıyor, aynı zamanda Tısat'taki günlük hayat hakkında yeterli derecede gerçekçi bir resim yaratmıyor. İnsanların gerçek isteklerini de bilmiyoruz. Tuhaf derecede pasif olmaların ve savaştan bu kadar uzak olmalarının, eski günlerdeki gibi ordu toplasalar onları yenilmez kılacak atomik güçlere şekil kaybetme yeteneğine sahipken dış dünyadan neden korktuklarını öğrenemiyoruz. Kenya'nın çöküş döneminde oldukça ilerlediği açık. Orta dönemdeki makineleşmenin günlük hayata getirdiği programın ve boğucu sıradanlığın tembellik ve isteriyle karışık bir şekilde tepki aldığını görebiliyoruz. Düşünce ve duygulardaki grotesk ve tiksindirici gelenekler bile bu kaynaktan geliyor olabilir. Çünkü tarihi araştırmasında Zamakana geçmiş dönemlerde Kenya'nın dış dünyanın Rönesans dönemindeki fikirlerine çok benzer fikirler olduğunu ve Avrupalıların onurlu, kibar ve soylu olduğunu düşündükleri bir ulusal karakter olduğunu öğrenmişti. Zamakana bunları öğrendikçe gelecekten daha çok korkmaya başladı. Çünkü sürekli devam eden ahlaki ve entelektüel çöküşün son derece derine inen uğursuz bir akım olduğunu düşünüyordu. Orada kaldığı sırada bile bu çöküş hızı arttırmıştı. Rasyonellik gittikçe daha çok fanatik ve uçuk batıl inançlara dönüşüyordu. Tulum eteline olan hayranlık fanatizmi vardı. Ayrıca hoşgörü gittikçe delirmiş nefrete de dönüşüyordu. Özellikle de bilgilerin ondan hakkında çok şey öğrendikleri dış dünyaya karşı. Arada sırada Zamakano bir gün bu insanların çağlar süren tembelliklerinden ve üşengeçliklerinden kurtulup çaresiz fareler gibi yukarıda bulunan bilinmeyen diyarlara gideceklerini, tuhaf ve hala hatırlanan bilimsel güçleriyle her şeyi yok edeceklerinden korkuyordu. Fakat şimdilik sıkıntıları ve boşluk hisleriyle farklı yollardan savaşıyorlardı. Berbat duygusal dışa vurumlarını, eğlencelerinin çılgın groteskliğini ve anormalliğini arttırarak yapıyorlardı. Tısat'ın arenaları lanetli ve düşünmez yerler olmalıydı. Zamakana asla binaların yakınına gitmedi. Başka bir çağda. Hatta bir 10 yıl sonra bu arenaların nasıl olacağını düşünmeye cesaret edemiyordu. Dindar İspanyol bile o günlerde normalde olduğundan daha sık tespih çekiyordu. 1545 olarak hesapladığı yılda Zamakana, Kenya'dan ayrılmak için son bir girişime başladı. Yeni bir fırsat beklenmeyen bir kaynaktan gelmişti. Sevgi grubundan bir kadın onun için TÜSAT'ta evlilikle bağlı olduğu bir kişinin kalıtımsal bir hafıza yüzünden ona karşı tuhaf bir sevgi beslemeye başlamıştı. Zamakana, TÜYAP adında ortalama güzellikte ve en azından ortalama zekaya sahip bu kadın üzerinde oldukça güçlü bir etki kazandı. En sonunda onunla gelmesi şartıyla kaçmasına yardım etmeyi kabul etti. Olayların gelişmesinde şans büyük bir rol oynamıştı. Çünkü Tılayup antik kapı muhafızlarının soyundan geliyordu ve bu aile sözel bir gelenek sayesinde büyük mühürlenme zamanında bile unutulan bir kapının yerini unutmamıştı. Bu geçit dünyanın ovalarında bir tepeye açılıyordu ve bu nedenle hiçbir zaman mühürlenmemiş ve muhafızlandırılmamıştı. Kadın, antik kapı muhafızlarının normal nöbetçiler ya da korumalar olmadıklarını, sadece seremonik ve ekonomik imtiyaz sahipleri olduklarını belirtiyor, yüzeyler bağlar koparılmadan önceki bir çağda yarı feodal ve baron pozisyonunda insanlar olduklarını söylüyordu. Büyük mühürlenme zamanında kendi ailesi o kadar kötü durumdaydı ki onlara ait kapıyı unutmuşlardı ve daha sonra bu kapının varlığı kalıtımsal bir sır olarak aile içinde saklanmıştı. Bir gurur kaynağıydı ve gizli bir güçleri olduklarını hissetmelerine yarıyordu. Kaybettikleri zenginliği ve varlıkları telafi eden küçük bir şeydi. Artık Zamakana kendisine bir şey olursa diye parşömenini bitirmek için hararetle çalışıyordu. Dışarıya yaptığı yolculuk sırasında basit dekorasyonlar olarak kullanılan küçük altın külçelerinden 5 yaratık yükü almayı düşünüyordu. Bunun kendi dünyasında sonsuz güçlü bir kişilik haline gelmesini yeteceğinden emindi. 4 yıl boyunca TÜSAT'ta kaldıktan sonra canavarımsı gıyayotların görünüşlerine karşı hissizleşmişti. Fakat yine de dünyaya ulaşır ulaşmaz onları öldürüp gömmeyi planlıyordu. Daha sonra altını saklayacaktı. Çünkü bu tür şeylere bir kere bakmanın bile sıradan bir kızılderiliği delirteceğini biliyordu. Daha sonra hazineyi Meksika'ya götürmek için gerekli ayarlamaları yapabilirdi. Belki Tılayup'un zenginliğini onunla paylaşmasına izin verebilirdi. Çünkü hiç de itici sayılmazdı ama büyük ihtimalle onu ova kızılderililerinin yanına gönderirdi. Çünkü TÜSAT'taki hayatıyla olan bağlarını korumak konusunda aşırı istekli gibi görünmüyordu. Tabii ki eş olarak İspanyalı bir hanımefendi ya da en kötüsü dış dünyada normal bir soydan gelmiş olan normal ve kabul edilebilir bir geçmiş olan bir hanımefendi seçecekti. Fakat şimdilik Tılayup'u rehber olarak kullanmalıydı. Parşömeni üzerinde taşıyacaktı. Onu kutsal ve manyetik tulu metalden yapılmış bir kitap silindirinde taşıyordu. Yolculuk, Zamakano'nun parşömenine sonradan eklenen bir belgede anlatılıyordu ve el yazısında gerginlik izleri vardı. Yolculuk en dikkatli tedbirlerle başlamıştı. Sadece şehrin ışıklı, loş geçitlerinden olabildiğince uzaklaştıktan sonra kapma yapmak için mola vermişlerdi. Köle giysileri giymiş olan Zamakano ve Tılayup sırtlarında erzaklarının bulunduğu çantalar vardı ve 5 yaratığı yürüyerek çekiyorlardı. Bu halde görüldüklerinde sıradan işçiler olarak değerlendiriliyorlardı ve olabildiğince yeraltı yolunu takip ettiler. Eskiden şu anda terk edilmiş Lıtah kasabasına doğru giden mekanik araçların olduğu uzun ve az kullanılan yolu kullanıyorlardı. Lıtah'ın harabelerinin arasında yol yüzeye çıkıyordu. Daha sonra ıssız, mavi ışıklı Nit Ovası'ndan olabildiğince hızlı bir şekilde Gırlyan alçak sıradağlarına yol aldılar. Tılayup neredeyse unutulmuş tünelin yarı efsanevi girişini buldu. Bu girişi sadece bir kez görmüştü. Geçmişte, sonsuz çağlar önce. Babası aile gururlarının sembolünü göstermek için onu buraya getirdiğinde. Gıyayotlar yoldaki çalılardan ve sarmaşıklardan geçirmek zor olmuştu. Bir tanesi çok kötü sonuçlar vereceği belli olan bir isyankarlık göstermişti. Gruptan kaçarak çirkin ayakları üzerinde sırtında altınlarla TÜSAT'a doğru kaçmaya başlamıştı. Mavi ışıklı meşalelerin altında Atlantis'in batmasından çağlar önceden beri hiçbir ayağın basmadığı nemli, basık bir tünelde yukarı, aşağı, ileri ve tekrar yukarı sürünmek berbat bir şeydi. Ve bir keresinde Tılayup tamamen toprak katmanıyla kaplanmış bir yerden geçmek için kendi Zamakana ve yüklü hayvanlar üzerinde korkunç şekil kaybetme sanatını yapmak zorunda kalmıştı. Bu, Zamakana için berbat bir deneyimdi. Her ne kadar diğerlerinin sık sık şekil kaybettiklerini görmüş ve hatta rüya gezintilerinde denemiş olsa da daha önce bunu hiç gerçekten yaşamamıştı. Fakat Tlayıcık, Kinyan sanatlarında oldukça becerikliydi. Ve çifte metamorfozu tamamen güvenli bir şekilde gerçekleştirdi. Sonrasında dikitlerin olduğu dehşet tünellerinde, döndükleri her yönde onlara bakan canavarımsı işlemeler arasında sürünmelerine devam ettiler. Sıra sıra kamp yaptılar ve Zamakano'nun 3 gün olarak hesapladığı fakat büyük ihtimalle bundan daha az bir süre boyunca ilerlediler. En sonunda doğal ya da az işlemeli mağara duvarlarının tamamen suni olarak yapılmış kabartmalarla kaplı taşlarla yer değiştirdiği çok dar bir yere geldiler. Yaklaşık 1 kilometrelik sert bir tırmanıştan sonra bu duvarlar geniş nişlerle bitti. İki tarafta da birmiş ve içlerinde Yik ve Tulu'nun çömelen toprak kaplı figürleri vardı. İnsan dünyasının başından beri yaptıkları gibi birbirlerine bakıyorlardı. Bu noktadan sonra tünel insan yapımı kemerli yuvarlak bir odaya açılıyordu. Her yer korkunç işlemelerle kaplıydı ve diğer tarafta sonunda bir dizi merdiven bulunan kemerli bir koridor vardı. Tlayıp aile hikayelerinden bu odanın dünya yüzeyine çok yakın olması gerektiğini biliyor fakat tam olarak ne kadar yakın olduğunu bilmiyordu. Burada grup kamp kurdu ve yeraltı dünyasında geçirecekleri son döneme hazırlandılar. Saatler sonra olmalıydı ki metal ve yürüyen hayvanların ayak sesleri Zamakana ve Tlayıp'ı uyandırdı. Yik ve Tulu'nun figürlerinin ardındaki dar geçitten mavimsi bir ışık yayılıyordu ve bir saniye içinde gerçeği anladılar. Tsat'ta bir alarm verilmişti. Sonradan anlaşıldığı üzere çalılarla kaplı tünel girişinde isyan eden Gıya Yot'un dönüşü buna neden olmuş ve hızla gelen takipçiler kaçakları yakalamak niyetindelerdi. Karşı koymanın anlamı yoktu ve geri dönüş neredeyse iki taraftan da bir kelime ya da düşünce iletilmeden yapıldı. Uğursuz ve moral bozucu bir yolculuktu. Toprağın kapattığı yerde şekil kaybedip tekrar aynı hale dönmek daha da berbattı. Çünkü dışarıya yapılan seyahatlik gibi bir beklenti ve umut taşımıyordu. Zamakano takipçilerin bu kapatılmış yerin hemen radyasyonla temizlenmesi gerektiğini konuştuklarını duydu. Çünkü önceden bilinmeyen bu kapıyı artık muhafız koyulması gerekliydi. Yabancıların bu geçide girmesine izin verilmemeliydi. Çünkü icabına bakılmadan kaçan biri içerideki dünyanın büyüklüğü hakkında ipuçları toplayabilir ve daha güçlü bir şekilde dönebilirdi. Zamakano'nun gelişinden beri dış geçitlere yapıldığı gibi buraya da aralıksız olarak muhafız koyulmalıydı. Hem de yüzeye çıkan kapıya kadar. Muhafızlar bütün kölelerden, yaşayan ölü, yimplerden ya da onur lekelenmiş vatandaşlardan seçiliyordu. Amerika ovaları tıpkı İspanyol'un tahmin ettiği gibi binlerce Avrupalı tarafından ele geçirildiğinden her geçit olası bir tehdit arz ediyordu ve TSAT'ın teknolojisi geçmişte daha aktif oldukları bir dönemde yaptığı gibi bütün geçitleri yok edecek seviyeye gelene kadar korunmalıydılar. Zamakana ve Tlayıp, Yüce Konsey'in 3 gram tarafından Bahçeli ve Çeşmeli Bahçe'nin ardındaki Altın ve Bakır Saray'da yargılandı. İspanyol'a özgürlüğü geri verildi. Çünkü hala dış dünya ile ilgili vereceği bilgiler vardı. Evine ve sevgi grubuna dönmesi söylendi. Hayatına önceki gibi devam edecekti. Takip ettiği programına sadık kalarak bilginlerle görüşecekti. Kenya'da sorun çıkarmadan kaldığı sürece bir ceza uygulanmayacaktı. Fakat bu tür bir hoşgörünün kaçış denemesinin tekrarlanması karşısında gösterilmeyeceği ima edilmişti. Zamakano, lider Gnag'ın veda sözlerinde bir ironi sezmişti. Bütün Gıyayotların, hatta isyan edenin bile ona geri verileceği konusunda onu temin etmişti. Tlayıp'ın kaderi daha mutsuzdu. Onu cezalandırma konusunda itiraz yoktu ve antik Tsat kanından geliyor olması yaptıklarına Zamakano'dan daha büyük bir ihanet görüntüsü veriyordu. Amfiteyatronun tuhaf eğlencelerine verilmesini ve daha sonra yaralanmış ve kısmen şeklini kaybetmiş bir halde bir yimpi ya da canlandırılmış ceset kölesi olup varlığını gizlediği kapıda muhafızlık yapacaktı. Zamakano daha sonra zavallı Tlaib'in arenadan kafasız fakat diğer açılardan eksiksiz olarak çıktığını ve geçidinin sonlandığı tepede muhafızlık yapmaya gönderildiğini duyduğunda beklemediği bir pişmanlık duydu. Gece bekçisi olduğunu öğrenmişti. Görevi geceleri bütün gelenleri bir meşaleyle uyarmaktı. Aşağıda kemerli odada duran 12 ölü köle, yimpli ve canlı kafa kısmen şeklini kaybetmiş vatandaşa uyarısını dinlemeyenler hakkında bilgi veriyordu. Bir sabah bekçisiyle birlikte çalıştığını öğrenmişti. Bu bekçi hükümete karşı işlediği suçlara verilecek cezalar arasında bu görevi tercih etmişti. Zamakano tabii ki çoğu muhafızın bu şekilde onuru deklenmiş vatandaşlardan oluştuğunu biliyordu. Her ne kadar dolaylı yoldan da olsa artık bir daha kaçmaya kalkmanın cezasını kapı muhafızı olarak çalışmak olacağı açıktı. Fakat yaşayan ölü Yimki kölesi olarak çalışacaktı ve Tlaib'in yaşadığı berbat amfiteyatro deneyiminden sonra olacaktı. Onun ya da parçalarının geçtiğim iç kısımlarını koruyacağı diğerlerinin görüş alanında olacağı, böylece ihanetinin bedelini herkese hatırlatılacağı ima ediliyordu. Fakat haber taşıyan kişi asla böyle bir kadere yanaşmasının tamamen akıl almaz olduğunu söylüyordu. Kinyan'da sorun çıkarmadan kaldığı sürece özgür, ayrıcalıklı, saygı duyulan biri olmaya devam edecekti. Fakat en sonunda Pamfilo de Zamakano kendisine korkunç bir şekilde ima edilen kadere yanaştı. Doğru, bu kaderin gerçekleşmesini beklemiyordu fakat parşömeninin gergin son kısımları bu olasılıkla yüzleşme ihtimaline kendini hazırladığını açıkça belirtiyordu. Kinyan'dan son defa tek parça halinde kaçma umudunu veren şey, şekil kaybetme sanatında gittikçe ustalaşmasıydı. Bunu yıllarca çalıştıktan ve iki kere buna maruz kaldıktan sonra bu yeteneği özgürce ve etkili bir şekilde kullanabileceğini hissediyordu. Parşömen bu sanat üzerindeki birkaç önemli deneyini anlatıyor, dairesinde gerçekleştirdiği küçük başarılar ve Zamakano'nun en sonunda tamamen hayalet formunu alabileceği, görünmez olabileceği ve bu durumda istediği kadar kalabileceğini yazıyordu. Bu aşamaya ulaştıktan sonra dışarıya çıkan yol ona açılacaktı. Tabii ki yanında altın götürmeyecekti fakat kaçabilmek yeterliydi. Şeklini kaybedip tulu metalinden yapılmış silindiri içindeki parşömenini yanında götürecekti. Fazladan çaba gerektirse bile bunu yapacaktı. Çünkü bu kayıt ve kanıt ne pahasına olursa olsun dış dünyaya ulaşmalıydı. Artık hangi geçit takip etmesi gerektiğini biliyordu ve atomları dağılmış bir halde bu geçitten geçerse başkalarının onu görüp durdurmasının mümkün olmadığını düşünüyordu. Sorun yaratabilecek tek şey hayalet formunu devamlı olarak koruyamaması olabilirdi. Deneylerinden öğrendiği üzere sürekli var olan bir tehlike vardı. Fakat macera dolu bir hayat yaşamak için insan sürekli olarak ölümü ya da daha kötüsünü göze alması gerekmiyor muydu? Zamakano eski İspanya'dan gelen bir beyefendiydi. Bilinmeyenle yüzleşen ve yeni dünyadaki medeniyetin yarısını yaratan kandan geliyordu. Son kararından sonra Zamakano birçok gece Aziz Pampilus ve diğer koruyucu azizlere dua edip tesbihini çekti. Sonlara doğru gittikçe bir günlük halini alan parşömendeki son girdi sadece bir cümle. Düşündüğümden daha geç gitmeliyim. Bundan sonra sadece sessizlik ve tahmin. Parşömen gibi bir kanıtın varlığı ve bu kanıtın yaratabileceği olası sonuçlar var yalnızca. Devam edecek. Arkadaşlar, aylar sonra ilk defa bir seslendirme yaptım. Eğer hatalarım olduysa lütfen beni affedin.